Zor Kadın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz İpek. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. Yepyeni bir bölümle tekrar beraberiz. Bugün bir kitaptan bahsedeceğim. Aslında ta bu korona muhabbetlere başlamadan önce okuduğum bir kitaptı. Ama araya başka şeyler girdi ve hani öncelik sırası olarak öbürlerinin daha önemli olduğunu düşündüm. Yani çok şöyle söyleyeyim, kitabın kapağından başlayalım. Uzun uzun bu kitabı konuşacağım çünkü bugün. Hatta bütün bölümü buna ayıracağım. O yüzden yani çok da hani içeriğini şey yapmadan, yani sizin için mahvetmeden, ilginizi çekiyorsa alın ama yani teker teker bütün bölümlerine girmeyeceğim kitabın. Kitabın kapağı şeyi yansıtmıyor bence. Maltepe Üniversitesi Kitapları diye bir yayın evi basmış. Ve yani çeviri okey ama kitap kapağı ve başlığı bir tuhaf, yani yansıtmıyor bence içerik olarak ne anlattığını. Başarıyı engelleyen 12 kötü alışkanlığı bırakmak. Şimdi kötü alışkanlık deyince de sigara ve alkol gibi şeyler geliyor kişinin aklına. Ama aslında bahsedeceği şeyler, yani kitabın iletişimle ilgili ya da kendimizi ifade ederken olan alışkanlıklar. Yani bu kötü alışkanlık deyince akla gelen başka bir şeymiş gibi geliyor. Kitabın yazarları Sally Helgsen ve Marshall Goldsmith. Marshall, yani erkek olan, hep bu tarz hani böyle başarıya gitmek için bilmem kaç adım ve genellikle de kurumsal şeylerde çalışan, şirketlerde çalışan beyaz yaka insanlar için ya da böyle bir takım mesela durumu var. Takım şey olarak çalışıyorsunuz. İkisinin yakasına gidiyor kafam. Takım olarak çalışıyorsunuz ve iletişiminizle ilgili bazı şeyleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Falan filan. Şimdi onunla ilgili, yani onun şey konusu Marshall Goldsmith. Diyor ki uzun seneler sonra, yani kadınlar ve erkekler bu anlamda farklılık gösteriyor. O yüzden bugüne kadar ki bu anlamda yazılan kitapların çoğu erkeklere konsantre olmuş. Biz ayrıca kadınları üzerinden bir araştırma yapalım. Bakalım bir farklı sonuç elde edecek miyiz diyorlar. Arkasında da kitabın kariyer yolculuğunda yeni bir adım atmak istiyor ama ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Bu kitabı okuyun. Ya yine burada bir, yani bilmiyorum, bir şey olmamış. Daha başarılı, daha çok satacağını düşünüyorum ben kitabın. Çünkü bu olaylar değilse. Kitabın ne olduğunu aşağıdaki cümlelerden anladım. Detaycılık iyidir ama zamanla kimi işler başkalarına devretmeyi öğrenmek şartıyla. İyi bir takım oyuncusu olmak gibisi yoktur. Ancak iltifat kabul edebilmek de bir meziyettir. Güçlü sosyal bağlar kurabilmek yaşamı zenginleştirir. Ama insan ilişkilerini ustalıkla yürütmek beceri gerektirir. Kötü alışkanlıklar dediği bu işte, mesela detaycı olmak, iyi bir takım oyuncusu olmak. Yani bir noktada aslında iyi gözüken şeyler ya da bizi bir yere getirmiş olan alışkanlıklarımız bir noktadan sonra bizi engellemeye başlıyor. Yani anlatmak istediği şey bu. Ama çok iyi anlatamadıklarını düşünüyorum ben bunu kapakta. Şimdi kadınlar nasıl güçlenir? Başarıyı engelleyen 12 alışkanlığı bırakmak. Şimdi burada da uzun uzun 12 alışkanlıktan bahsediyor. Bence şimdi ilk kısımda 12 alışkanlığa gelmeden önce özellikle kariyer ve iş arasındaki farktan bahsediyor. Başarı tanımının ne olduğundan bahsediyor. Ve kitabı niye yazdıklarını anlatıyor uzun uzun. Burada da işte Marshall, yani daha çok bu araştırmaları yapan kişi, böyle bir kitap yazmak istiyor. Ve bunun üzerine yine kadınların iletişimi üzerine araştırma yapan Sally, evet diyor, yani bunu ben yapmak istiyorum. Kadınlar kariyerlerinde ilerlemeye çalışırken genellikle farklı meydan okumalarla karşılaşır ve bu nedenle de kadınların davranışlarını farklı şekillerde adapte etmesi normaldir diye birkaç yeri işaretledim. Onları size okuyacağım. Bu arada ben bunun genel sebeplerinden birinin, yani genellikle kadın figürleri anne oluyor ve biz çoğu hayatımızın çoğu noktasında yani hep o anne figüründe kalıyoruz. Mesela ilişkilerde de büyük bir problemdir ya, yani sevgilinin annesi olma. Ya da biz kadınlar olarak bunu isteriz. Yani ben senin annen olmak istemiyorum. Benim çocuğum olursa onun anneliğini yaparım. Yani ben senin kız arkadaşınım, sevgilinim, karınım. Neyse, ben anneliğini yapmak istemiyorum deriz mesela. Bu durumda işte gördüğümüz kadın figürlerinin daha çok anne olmalı. Bunda bir problem yok bu arada. Bir problem olarak söylemiyorum bunu. Sadece iş hayatında o anne şapkasını çıkarmak gerekiyor kimi zaman. Çünkü daha profesyonel bir ortam ve hani başka bir enerji var orada. İlişkiler kısmına bugün hiç girmeyeceğim. Çünkü hani birazcık da profili incelemeye çalışıyorum beni dinleyenleri. Herkes, yani çoğunlukta üniversite mezunu ve bir yerlerde çalışan 25 yaşla 35 yaş arası bir ekip var. O yüzden de birazcık hani iş hayatına faydası olabilecek şeylerle ilgili konuşmaya çalıştım. Çünkü yani evet, Türk kadınları, yani Türkiye'de kadınlar uzun süredir iş hayatında, belki yüksek yerlerde, yani çok fazla bulunma durumu hani genellikle, çünkü bir noktada kadınlar evleniyor ve çocuk sahibi olunca iş hayatından kopuyor. Bu da ciddi bir rakamı, yani ciddi rakamda kadını iş hayatından koparıyor. Daha ciddi bir bölüm yapmaya çalıştığım için cümlelerime falan da böyle dikkat ediyorum. Bulunduğunuz yer, yani diyor ki şu an neredesiniz? Bir gerçekçi olarak bakalım buna. Başarının sizin için ne anlama geldiğini tanımlamanız gerekiyor öncelikle. Burada da mesela daha sonra kitapta bahsedecek. Mesela kadınlar bir maaş, yani maaş konusunda ya da bir titr edinmek yerine çalışma deneyimini daha çok önemsediklerinden bahsediyor. Bu bana enteresan geldi. Yani kimle çalıştığınız, ofisin nasıl bir yerde olduğu, nasıl bir ofis olduğu falan daha önemli. Erkekler için bunlar daha ikinci, üçüncü yerde kalıyor. Maaş ya da işte o başa gelen hani pozisyonun daha önemli olduğundan bahsediyor. Ve tabii doğal olarak para kazanmak da bunun içine geliyor. Burada uzun uzun işte başarıyla ilgili ne yapmanız lazım ya da kendi başarı tanımınızla ilgili iyi yönlerinizi bakın. İşte kötü yönlerinizi değiştirmek istediğiniz, kötü derken onları bulun falan filan. Daha sonra alışkanlıkların nereden geldiğini anlatıyor. Bu da benim için aydınlatıcı oldu. Alışkanlıklarla ilgili söylediği, alışkanlık diyor aslında bir noktada bir çözüm üretmek için, ortada bir problem var ve çözüm üretmek için bir hareket yapıyorsunuz. Ve o sizin alışkanlığınız oluyor. Ama bir süre sonra problem değişmeye başlayınca, hani aynı yöntemle çözmeye çalıştığınız için kazanamıyor musunuz mu diyelim? Başarılı olamıyorsunuz. Bu tarz girdapları nasıl kırabilirsiniz? Bundan bahsediyor. Ve o 12 tanenin aslında çoğunluğu kadınların iletişim şekliyle ilgili. Mesela bir yerde de bahsettiği, erkekler genellikle özellikle hani yakınlaşırken ilişkilerde daha çok kendi alanlarını belirlerler ve bu alanlar içerisinde hani ben bu konuda iyiyim, yani senden daha iyiyim mi bir rekabet süreciyle devam ettirirler. Kadınlar ise iş arkadaşı bile olsalar duygusal olarak bir yerden bir şeyler paylaşarak yakınlaşıyorlar. Şimdi bu, evet, arkadaşlıklarda hani bir de tipik bir şey var ya, güya kadınlar çok konuşuyor diye. Erkekler konuşmayı bilmiyor çünkü. Yani kendilerini ifade etmekle ilgili yeterince cesaretlendirilmiyorlar. Duygularını daha çok içe atma durumu var. Erkekliğe yakıştırılmıyor çünkü. Ama bunlar da yani yıkılmaya başladı. Bunlar güzel haberler bence. Her insanın çünkü hem kendini anlatmaya hem kendini ifade etmeye, ikisi aynı şey, tekrar ediyorum kendimi. Yani bu bir hani birileri çözsün problemini anlamında değil. Yani duyulmak, hani ben de buradayım. Evet işte başka problemler de var ama hani biri beni duysun, biri beni anlasın ya da göğsümden çıkarmış olayım şunu gibi. Bu çok insani bir ihtiyaç. Biz kadınlar bu konuda daha rahatız. Hani bu şekilde kendimizi ifade etmede. Ama erkekler de yetişecek inşallah. Ve bu olayın da, bak ilişkilere girmeyeceğim dedim. Yine oraya girdik. Tamam, çıkıyorum şimdi oradan. Ama ne diyordum onunla ilgili? İş hayatında iş arkadaşlarıyla çok özele girmenin doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Bundan biraz kaçınmak gerekiyor. Çünkü herkes iyi niyetli değil bir kere. Hani mobbing diye bir şey var. Yani belki Amerikan filmlerinde duymuşsunuzdur ama Türkiye'de de ben çok duydum kurumsal şirketlerde. Yabancı bile olsalar hani böyle şeylere daha dikkat ediliyor diye konuşulur. Ama değil yani, ben duydum, var, o yüzden dikkat etmek lazım. Hani o beklenti de, hani kız arkadaşlarınızla evet farklı yakınlaşıyorsunuz. Arkadaşlık güvenin üzerine, başka şeylerin üzerine oturuyor belki. Ama iş hayatı farklı. Orada da zaten hani birazcık hem işin içinde pişmek gerekiyor. Dili anlamak için. Aynı zamanda da belki işte kaynaklardan yardım almak gerekiyor bence. Daha sonra yine alışkanlıklara girmeden benim hoşuma giden kısımlardan biri, kadınların genellikle hırslı gözükmekten çekindikleri. Hani erkek mesela, erkekler için olan genellemede, ya işte çok hırslı, işin ucunu bırakmadı, ne bileyim mesela patronunu bezdirdi ama yine de işte ne bileyim o seyahate gitti ya da o işi kaptı falan. Kadınlar bundan çekiniyorlar. Ya bununla ilgili bağlantılı da mesela birkaç kelime var kadınlara ithaf söylenilen. Çok Türkçesi yok da, hani İngilizce'de, Amerikancı diyecektim. Yani İngilizce'de bitch denir. Türkçesi tam şey olmuyor da böyle hani huysuz ve aşağılayıcı bir tarafı var o kelimenin. Hani başıma bela oldu. Kötü anlamlarda söylüyorum yani ben bunu. Genellikle evet, hani kadınlar işte yok çok despot, çok soğuk, çok azimli, çok hırslı, hep de çok var niyeyse yani şeyin önünde. Burada iş hayatı öyle bir şeydir zaten, yani hırslı olanın kazandığı. Çünkü çoğu zaman tesadüf değildir başarılar. Yani nasıl bir sistemin içinde o başarıyı yakaladığınıza bağlı olarak, eğer demokratik bir sistemse başarı için çok çalışmak gerekir, özveri gerekir. Bunlar tesadüf değildir yani. Daha sonra da birazcık böyle genel bir şeylerden bahsettikten sonra bu 12 alışkanlığın ne olduğundan bahsediyor. Orada da ben size başlıkları söyleyeceğim. Başarılarınıza sahip çıkmakta isteksizlik. Alışkanlık 2, başkalarının katkılarınızı fark etmesini ve ödüllendirmesini beklemek. Bu Ece Temel Kur'an'ın bir konuşmasında vardı, ben size paylaşmıştım hatırlıyorsanız. 3, uzmanlığa aşırı önem vermek. 4, ilişkiler kurup onlardan fayda sağlamak yerine sadece ilişki kurmak. 5, ilk günden müttefik edinmemek. 6, işinizi kariyerinizin önüne koymak. İş kariyer bağlantısı da şey diye, yani kariyer daha uzun süreçte düşünün. İş o an yaptığınız şey, yani farklı işler yapabilirsiniz ama kariyerinizi, yani daha büyük resimde yaptığınız şeyleri tamamlayabilir, ulaşmak istediğiniz nokta neyse. 7, mükemmellik tuzağı. 8, memnun etme hastalığı. 9, minimize etmek. 10, çok fazla yazmışlar, yani too much diye çevirdikleri, yani bir şeyleri çok fazla yapmak anlamında olduğunu düşünüyorum. 11, zihinsel geviş getirme. Bunun hatta bir ismi varmış, ruminasyon diye. 12, radarınızın dikkatinizi dağıtmasına izin vermek. Daha sonra da hani bunları teker teker örneklerle, gerçek olduğu yazıyor örneklerin ama isimleri değiştirmişler. 3. kısımda da Hani bu alışkanlıkların yerine ne koyabiliriz'i anlatıyor. Ve aslında işte o eski, yani önceden bize yardımı dokunan ama yerine başka bir şey koymamız gereken süreci nasıl yapacağımız konusunda yardımcı oluyor. Ve bunlar, bilmiyorum yani, aslında okurken güzel anlatılmış ve kendinizle ilgili bir şey görüyorsunuz. Ya evet, ben bunu yapıyorum ve bunun yerine ne koyacağımı bilmiyorum zaten. O yüzden yapıyorum. Çok çok şey yapıyoruz ya. Yani yanlış anlaşılmak konusunda çok büyük tedirginliklerimiz var bence kadınlar olarak iş hayatında. Ya belki hani sizin yoktur. Belki bu anlatımımı abartılı buluyorsunuzdur. Ama ben öyle düşünmüyorum. O yüzden yani kitabın, belki daha iyi kitaplar da vardır bu arada bununla ilgili. Ama benim hoşuma giden, yani genellikle o iş hayatı ve kadınlığın, yani kadınlara has dedikleri. Bu arada seksist gelebilir bana, bir ara seksist mi bu diye üstüne biraz düşündüm. Ama daha sonrasında bu en başta açıkladığım anaç rolle alakası olduğunu düşünüyorum. Ya da belki kültür olarak daha Amerikan kültürüne yakın şeyleri yazmışlar diyebilirsiniz. Sonuçta hani iş yeri kültürü, hani beyaz yaka da olsa farklılık gösterebiliyor şirketler içinde. Ama yine de kendinize yakın bir şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. Bir de benim hani bu anlamda gördüğüm bu iki konuyu aynı anda inceleyen nadir yayınlardan, belki hani ne bileyim daha iyisi de vardır sizde. Benim biraz uzun konuşmak istediğim konu bu rüminasyon olan. Çünkü ben bunu çok uzun süre yaşadım. Rüminasyon dediği şey, zihinsel geviş getirme. Ve neden yaptığımı bilmiyordum. Yani bunu sadece ben yapıyorum, kimse yapmıyor sanıyordum. Ama öyle değilmiş. Yani sonuçta kitabın bir bölümünde ve adı olan bir durumdan bahsediyor. Mesela şunu birkaç yeri çizdim. Bir tek bunun hakkında konuşacağım. Marshall'ın, yazarlarımızdan biri, deneyimine göre geçmişe takılıp kalan erkekler kendi hayatlarında veya kariyerlerinde ters gittiğine inandıkları şeyler için başkalarını suçluyor. Kendileri için bahaneler üretiyor ve pişmanlıklarını dışarıya yansıtıyorlar. Tabii bu, burada da bir genelleme yapmış. Bunun sonu ise öfke oluyor. Bu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü önceki bölümde belirttiğimiz gibi erkekler öfkelerini rahatlıkla ifade edebiliyor. Bu yine erkeklere atfedilen bir şeydir. Yani bir kadın işte öfkesini ifade ettiği için histerik adı taşır mesela. Histeri sadece kadınlara özgü bir şeymiş gibi. Kadınlar ise pişmanlıklarını daha çok içeriye yönlendirerek kendilerini suçlar ve kendi hatalarını didik didik ederler. Ufak bir pot ve bir yanlış anlamı için stres yapıp ne kadar kusurlu davrandığınızı düşünürsünüz. Ya da sizi gerçekten geride bırakan ama artık aklınızdan çıkarmanın zamanı gelmiş olan kimi hatalar yüzünden acı çekersiniz. Ben böyle bu paragrafı okurken 50 kere falan çizdim altını. Hatalar, pişmanlıklar ve negatif deneyimler hakkında durmaksızın düşünmeye zihinsel geviş getirme adı verilir. Bu, psikologların kadınlarda erkeklerden daha çok görüldüğünü söylediği bir alışkanlıktır. Altını çiziyorum, alışkanlıktır. Bunun nedeni kadınların terslikleri tekrar tekrar yaşaması değil. Yani sürekli aynı tecrübeyi yaşıyorsunuz değil. Yolunda gitmeyen işler için kendilerini suçlamalarıdır. Bilmiyorum katılıyor musunuz ya da hani etrafınızda bunu görüyor musunuz ya da evet hani ben de böyleyim biliyorsunuz. Başka bir şey okuyorum. Erkekler de kendini baltayıcı davranışlar bulunsalar da Marshall onların kendini dövdüğünü nadiren görüyor. Metaforik anlamda dövdüğünü düşünüyorum. Erkekler daha ziyade bir hata yaptım, hepimiz hata yaparız, şimdi yola devam etme zamanı deyip devam ediyorlar. Daha kötü hissetme ve takılıp kalmak gibi uzun uzun anlatmış. Mesela örnekle demiş, neden böyle dedim, acaba ne düşünmüştür, Ne zaman bir aptal gibi davranmayı bırakacağım? Acaba hiç öğrenebilecek miyim? Aklımdan zorun mu var? Gibi soruları kişinin kendine sorması falan filan. Yani bu analiz felcine kadar gittiğini söylüyor. Yani artık sisteme o kadar error veriyorsunuz ki hani eleştiri anlamında. Artık gerçek de şeyi ayırt edemeyecek. Hani bunlar benim kafamdaki sesler mi yoksa gerçek mi dediği o analiz felci. Ayırt edemiyorsunuz. Bundan nasıl özgürleşeceğiniz hakkında benimki artık bir isyan da olmuştu galiba ya. Hani ben şey demiştim. Ben artık kendime güveneceğim be, yeter falan. Yani çünkü bunu sürekli yapmanın bana ne kadar zarar verdiğini ve işte gerçekle benim kafamda kurduğumun birbirine karıştığını fark ettiğimde sanırım. Yani bunların adının ne olduğunu bilmiyordum. Hani bir adının analiz felci ya da ruminasyon şeklinde. Ama hani okurken ay keşke bunu birkaç sene önce görseydim dedim kendime. Peki özgürleşmeyi okuyalım madem bu kadar konuştuk. Bir doktordan referans veriyor. Doktor Nolan'ın yaptığı araştırmalar yarıda kesmenin ve dikkati dağıtmanın zihinsel geviş getirmeye ara vermenin en etkili yolları olduğuna inanmasını sağladı. Zihinsel geviş getireceği, bu durumda eski benden bahsediyoruz, kendi kendine maruz bıraktığı hareketsizlikten silkeleyip çıkarmak için genellikle beklenmedik bir karşılaşma veya amaçlı bir geri bildirim anı yeterli olmaktadır. Yani burada da sonrasında bunu örneklerle anlatıyor. Beklenmedik bir karşılaşma mesela çalışanınızla ya da sizden üst düzey bir çalışanla bir problem yaşadınız, küçük bir pot kırdınız ve atıyorum bir ay boyunca buna takıldı aklınız. Bir mesela mutfakta atıyorum bir noktada karşı karşıya geldiniz, normalde olmayan bir şey, ikiniz varsınız. Bunu sormak ama bu nasıl sorulacağı konusu önemli tabii ki. Yani sakin ve profesyonel bir şekilde bunu yapmak lazım. Mesela işte yaklaşıp bay, bayan, kimse. Hani bir ay önce şöyle bir şey olmuştu. Bununla ilgili hani biraz aklıma takıldı ama hani sizden bir görüş almak istedim. Hani buradaki davranışımla ilgili. Hani burada çünkü önemli olan kişinin kendini geliştirmek istiyor olması önemli. Yani siz çok eziksiniz, beceriksizsiniz. O yüzden birinin sizi geliştirmesi lazım gibi bir şey yok. O kişi zaten hani sizin üstünüzde biri ise onun yöneticilik görevlerinden biri bu anlamda sizi yönlendirmektir. Yani liderlikle yönetici olmak arasındaki farklardan biri de budur zaten. Lider, iyi bir lider, iyi bir yönetici göstermek zorundadır. Yol göstermek, sadece eleştiri değil. Yani sen burada çok kötü yaptın değil. Bunun yerine bunu yaparsan daha iyi olur demeyi bilen kişidir. O yüzden belki o konuda bir şanssızlığınız olabilir. Hani kişi aksi ya da çok yardım etmeye ne bileyim yakın biri değilse falan filan. Ama ne güzel ki işte başka kaynaklar var. Bir de öbür şeyi söyledi yarıda bırakmak. Amaçlı bir geri bildirim anı işte yani orada yaşanacak. Hani bu böyle miydi? Hani benim hafızamda böyle kalmış ya da bununla ilgili daha iyi bir şey yapabilir miyim? Bir öneriniz var mı? Şeklinde hani duygusal tarafa girmeden ne bileyim belki arkadaşla daha farklı bir konuşma geçecekken iş hayatı çok öyle değil. Evet, ondan sonra 12.ye geçiyor. Bu benim bahsettiğim 11'di. Daha sonrasında 3. bölüme geçtiğinde ilk başlıklardan biri tek bir şeyle başlayın. Hani ben burada okuduğumda 12'den 6 tanesini işaretlemiştim en başta başlıkları okurken. Ama daha sonrasında yani başlıkların altını okurken biraz yanıldığımı fark ettim. Ama yine 5-6 gibi bir şeyde kaldı. Hani bir anda işte yeni bir ben falan gibi bir projeye girmeye gerek yok. Çünkü bu şeylerin değişimlerin kalıcı olması için kişinin biraz kendini analiz etmesi lazım. Biraz sindirmesi lazım. Belki de kitabı yavaş okumayı önerebilirim. Kimi kitaplarda öyle oluyor çünkü. Hani kitabın bir kendi hızı oluyor yani siz istediğiniz şekilde gidemiyorsunuz. Biraz kendi gelişmeniz belirliyor durumu. O yüzden Hani böyle ani kilolar vermek yerine, değil mi? Orada çünkü sadece su kaybediyorsun. Biraz daha yani parçalara bölerek daha yavaş yavaş. Belki hani benzer şekilde bir şeyler yaşayan bir arkadaşınız varsa, hani destek almak adına onunla beraber yapabilirsiniz. Zaten bunu kitapta da örnek veriyor. Yardım alın diye. Hani daha profesyonelce bir yardım olabilir bu. Belki iletişim kurma şekillerinizle ilgili bir genel bir feedback istiyorsanız, hani bunu yapan koçlar var çünkü. Ama tabii ki hani maddi olarak hepimizin öyle bir imkanı yok. O yüzden yakın bir arkadaş ama güvendiğiniz bir arkadaş. Çünkü orada hani egoya girmemesi lazım. Ve şeyi duymak çok kolay değildir. Yani birinin yanlış yapıyorsun bak hani dikkat et falan demesi kolay bir şey değildir. O yüzden çok ego yapmayacağınız birinin, belki en yakın arkadaşınız değildir bu insan. Güvendiğiniz biriyle, yani o objektif haline güvendiğiniz biriyle dikkatlice, hani bir yandan da kitaptan şeyden keywordler alıyorum. Spesifik olun diyor. Kısa ve öz konuşun falan filan. Ya bu anlamda işte dinlemenin öneminden bahsediyor falan filan. Takibini yapın diyor. Akran koçluğundan bahsediyor. Ya işte bu arkadaşla yapılabilecek bir şey. Buna vakit ayırmaktan bahsediyor. Yani hani bir proje gibi değiştirmek istediğiniz alışkanlık hangisi ise onu arkadaşla çalışıyorsunuz. Mesela hayır demeyi öğrenmek. Resmen şey gibi düşünün. Arkadaşınıza şunu söylüyorsunuz, akran koçunuza. Hayır demeyi öğreneceğim. O yüzden bir ay boyunca bana yapmamam gereken şeyler iste. Ne oluyor mesela? Ya işte benim IKEA'ya gitmem lazım. Senin de araban var. Hayır. Kulağa belki ayıp ve hani şey çok hoş gelmiyor ama o sırada yapacak daha önemli bir işiniz varsa, bir deadline, bir tez, bir şey yani, ve ne bileyim gitsiz gidemeyecekseniz belki tamam sen benim arabamı al ben gelemem gibi bir çözüm olabilir. Ya da o gün arabayla bir işiniz varsa hani kusura bakmayın şu an. Çünkü ya şöyle de bir şey var. Sonuçta özellikle iş hayatı kazanmak üstünedir. Yani kimse kaybetmek için çalışmaz. O yüzden ya kazanmanın küçük yerlerde de hani kendinizi seçmeniz lazım kazanmanız için. Ha, tabii başka dinamikler de var. Hani başkalarının hakkını yiyerek ve kazanmak arasında bir fark var yani. Hani daha deminki durumda olduğu gibi. O yüzden bunların belki kadınlar için yeni konular olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu lafından dolayı duyar yemem. Ama böyle bir şey var demek ki, bunu da konuşuyoruz şu an. En son ne demiş? Kendinizi yargılamaktan vazgeçin. Evet, burada da çok sık tekrar ettiği bir şey. Kadınların kendilerini erkeklerden daha çok, hani daha hem daha çok hem de daha sert şekilde eleştirdikleri üstüne. Bu konuya ben de katılıyorum. Çünkü herkesin bir fikri var. Kadınların nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Bu hala devam ediyor ve biz bunu kendi kendimize, bilmiyorum kendi kendimize doğru bir şey mi oldu? Ben kalkıp ben buyum, bunu yaparım, bunu giyerim, bunu konuşurum, bunu dinlerim. Biz bunu diyene kadar herkes bize bir şeyler söylemeye devam edecek. Hani sen kadınsın, şöyle yap, kadınsın, şunu bunu falan filan diye. O yüzden hani kimseden bir ne bileyim bir merhamet beklemeden yani bu konuda. O anlamda belki kadınlar nasıl güçlenir'i hani kitabın kapağıyla şey yapabilirim. Çünkü yine de kitabın kapağıyla içerik, ben taktım o işe ya. Kapak çok önemli ya. Kapaktan alıyorsun. Ben tamamen tesadüf eseri aldım yani kitabı. Hiçbir alakam da yok bu arada kitapla, yani reklam falan olarak düşünmeyin. Kolay kolay da oturup bir kitap konuşmam bu arada. Biraz hani hem size faydası olsun diye hem de derli toplu olduğunu düşünüyorum. Yani bir yararı dokunur umarım anlattıklarımın. Daha ilginizi çektiyse, yani daha fazla okumak istiyorsanız almanızı önereceğim. Hiç hoşunuza gitmediyse de almayın ya. Ne olacak? Okey. Şimdi bölümümüzün sonuna geldik. Bir 30 dakikayı daha doldurduk. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım normalleşme ya da hani korona ile ilgili şeyler sizi hala çok etkilemiyordur. Ben bu kaydı aslında biraz önce yaptım tarihinden. Ufak bir tatilim olacak çünkü. O yüzden erken kaydettim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde yine Spotify'ın bana verdiği yetkiye dayanarak başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.